Küçük Robotçuk'la Teknoloji Podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Artık umarım 3. podcast bölümü oluşuyla önceki bölümleri kalite olarak daha iyidir. Bugün birkaç şeyden bahsedeceğiz. Hem gelişmeler olsun hem de bazı değişiklikler olsun Küçük Robotçuk'la ilgili. Bir de çok meşhur bir soru var. Hani nasıl blog açmak istiyorum, nasıl başlarım vesaire falan gibi sorulara biraz yanıt arayacağız. Başlamak için bile 40 saniye harcadım ya, helal olsun bana. Öncelikle son gelişmelerde malum COVID ile ilgili yeni gelişmeler var. Türkiye'de artık hafta sonu akşamları mesela sokağa çıkmak ve yasaklandı vesaire, ama en önemlisi uzaktan eğitim geri döndü artık tam zamanlı olarak tekrar. Bu noktada Zoom'da aslında bir iki yeni gelişme var. Hani ilk çıktığında bilmem hatırlıyor musunuz? Şey diye bir iddia çıkmıştı, Zoom güvensiz sakat diye. Sebebi de aslında o zaman şuydu. Gerçeklik payı vardı hakikaten. Zoom'daki şifreleme teknolojisi, bu şifreleme teknolojisi dediğimiz şey şu aslında. Siz herhangi bir sunucuya bir veri gönderdiğiniz zaman bu şifre, bu veri bir anahtarla şifreleniyor. Hem sizde hem de sunucuda var. Buraya kadar her şey güzel. Zoom'da da öyle. Siz verinizi sunucuya gönderiyorsunuz. Sunucuya giderken şifreleniyor ama sunucuda şifresi çözülüyor. Ondan sonra öbür bağlantıya, kişiye de toplantıdaki tekrar şifrelenmiş olarak gönderiliyor. Ama işte ki işte burada diyeceksiniz ki tamam her şey güzel. Aradaki insanlar okuyamıyor ama şöyle bir problem var ki o sunucudaki kişi, o sunucu veya işte yöneten kişi aslında sizin görüntülerinize veya herhangi bir iletişiminize dahil olabilir. Bunun arkasında da Zoom şöyle bir aslında çözüm getirdi yakın zamanlarda. Uçtan uca şifreleme diye bir özellik eklendi Zoom'a. Artık siz mesela birisiyle görüştüğünüz zaman 10 kişi olsun sizden çıkarken şifreleniyor. Sunucuda bu anahtar yok. Sunucu sizin görüşmenizi çözemiyor. Diğer konuştuğunuz kişilerin bilgisayarında tekrar çözülüyor. Bu şekilde sunucudaki kimsenin erişimi olmuyor. Tabii hala ne kadar güvenli olduğu tartışılır. Çünkü yani güvenemezsiniz hani hakikaten şifrelendiğine, ama yine de iyi bir adım bence. Ama bunun yerine ben tabii hala aynı tavsiyedeyim. Okulların, kuruluşların hani kendi toplantı sunucularını kurmaları. Jitsi Meet diye bir program var mesela. Çok ufak sunucularda bile çalışabiliyor. Gerçekten güzel bir program. Hem kendi sunucunuzdan veriler geçmiş olur. Hani kimseyle haşır neşir olmadığından emin olursunuz. Hem de güvenliğinden gerçekten rahat edebilirsiniz. Tabii üniversitelerin çoğu BigBlueButton diye bir yazılım kullanıyor. Hatta bildiğim kadarıyla o da güzel bir yazılım ama o biraz daha ağır. Böyle hani Jitsi daha güzel. Zoom'un alternatifleri tabii birazcık araştırılmaya da başlanmadı değil. Çünkü son zamanlarda gerçekten Zoom hem fiyatıyla hem de hani biraz bazı noktalarda kısıt oluşuyla yine de çok yeterli değil. Tabii şu gerçeği kimse hani reddedemez. Zoom kadar başarılı bir şekilde kendini duyuran yok. Ama aynı şekilde Türkiye'deki bilmem ne kadarınız duydu ama zamanında güvensiz mevzusu da çok uzun süre hala devam eder. Bu mevzu hani çözüldüğünden kimsenin haberi olmaz. Biraz Türk basında bu şekilde ilerlediği için de çok sanmıyorum. Yani insanlar Zoom artık güvenli olmuş diye, ama yine de ben ilerleyeceğini düşünüyorum şahsen. Geçen bununla ilgili bir haber gördüm aslında. Başlık yazıyor. WhatsApp'ta sevilen özellik Zoom'a geldi. Ya hani haberiniz var mıydı WhatsApp'ta mesela uçtan uca şifreleme hani sohbetlerin başında yazıyordu ya hani oradan belki bağlantı kurarsınız diye. İlginç gerçekten. Bir başka konuda tabii akşamları artık sokağa çıkma yasağının oluşuyor. Aslında dışarıda zaten değildim ama herkes evde olacağına göre bence o saatlerde güzel bir podcast yayını mantıklı olabilir. Planlıyoruz. Bu konuda da lütfen Skyfall'un Plus'tan dinliyorsanız yorum olarak ekleyin. Oradan dinlemiyorsanız bile yazın ne düşünüyorsunuz. Bu konudaki fikirleriniz de bizim için önemli. Canlı yayın konusuna gelmişken tabii ilk yayından da birazcık bahsedelim. İlk yayında aslında bir konuğumuz da vardı. O konuğumuz tekrar gelecek. Güzel Eren arkadaşım. Kendisini tekrar ağırlayacağız podcast'imizde ama birazcık sanırsam bekleyecek. İlk yayın biraz dediğim gibi çok başarısız oldu. Canlıydı aslında. Spotify'da da bulabilirsiniz ama biraz ileri sarmanız lazım. Aslında çok kırptık ama bir şekilde bozuldu. Her neyse, umarım ileri sardıktan sonra aslında orada da güzel konuları ele aldık yani. Tabii bundan sonra birkaç bir yeni konumuz daha var hala podcast'in bitmesinden önce. Şimdi COVID ile ilgili gelişmelerden bahsettik. Şimdi bir de bir konu daha vardı podcast'te bahsedeceğimiz. Blog yazmak istiyorumla ilgili sorular. Bana daha çok beni tanıyan insanlar yüz yüze soruyor bunu. Hani yorum olarak yazan falan çok az oldu. 4-5 kadar falan oldu sadece ama ilginç bir şekilde bir heyecanla başlıyorsunuz. Ben kendimden de biliyorum. Sonra yazamıyorsunuz. Böyle bir süre sonra. Küçük Robotçuk'ta da çok uzun süredir yazmıyorum aslında. Video çekmeyi ben daha çok tercih ediyorum. Çünkü yazmak cidden ayrı bir hani meslek olarak yapmak gerekli yazabilmek için sık sık ama yine de fena değil. Beni yine de takip edin. Yeni yazılarımdan haberdar olmak istiyorsanız. Aynı zamanda bilmiyorsanız eğer The Skyfall'unda da yazıyorum. Onun da linkini bulabilirsiniz ya beni araştıran herkes bulabilir bence bu şekilde linkini. Her neyse, çok dağıldık. Konuyu bile unuttum. Neden nasıl başlamak lazım? Hani şahsen ben WordPress'i tavsiye ederim. Biraz da programlamaya ya da hani en azından biraz bilgisayar bilgisi de lazım olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü mesela blog yazmaya başlıyorsunuz, bunu yapamıyorsunuz. İnternette araştıracak kadar en azından bir bilginiz olması lazım. İnternetten araştırmak düşündüğünüzden zor olabiliyor bazen. Bazı şeyleri bilmediğiniz sürece araştırıp bulduklarınız da size verimli olmuyor. O yüzden ben biraz hani bilginin lazım olduğunu düşünüyorum. Onun dışında WordPress kullanabilirsiniz. WordPress çok zor değil kurulumu. Hem de kendi başınıza kurabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum öyle pahalı şeyleri almanızı. İşte hosting vesaire. Özellikle ücretli destek vesaire bunlar çok şey oluyor işte premium kalite birebir destek vesaire bunlar çok gereksiz pahalı şeyler. Onun dışında bazı başka sorular oluyor tabii hani WordPress'i ayarlamakla uğraşmak istemeyenler. Bazen Wix mesela soruluyor. Wix'i ben çok sevmiyorum açıkçası. Sitelerinin görünüşü çok başarılı olmuyor. Hem de çok zaman harcamak gerekiyor. Hani çok daha WordPress yapabileceğinizin çok daha altındaki siteler için. Yine de hani bazı avantajları var. Yok diyemem. Örneğin hani kurmamak, teknik kısmı ile o hiç uğraşmamak, en azından sıfır uğraşmak. Sıfır yani direkt sıfır uğraşmak. Çok böyle hani teknik bilgisi çok az olan insanlar için öğrenmenin yaşını da geçmiş artık. Hani kişiler için belki mantıklı olabilir ama tavsiye etmem. Kesinlikle WordPress yani. Başladıktan sonra da tabii ilk yazılar biraz zor oluyor. Çok zor oluyor hatta biraz değil. Bayağı zor oluyor. Bu yazıları tabii yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Sonra okuyan olmuyor. Okuyan olmayınca bu sefer insanın pes edesi de geliyor ama kesinlikle ilerlemek lazım. Hani Küçük Robotcuğun herhalde ilk okunduğu zaman 4,5-5 ay geçmişti herhalde ilk yazıdan sonra ama ondan sonra tabii biraz okunmalar daha iyi değişti. Şimdilik yeni yazılar paylaştıkça ilerliyor. Şunu çok iyi tavsiye ederim. Blog açtınız. Kesinlikle haberdar edin tanıdığınız kişileri. Yani sosyal medyada ne olsun, her yerden, bildiğiniz her yerden kesinlikle haberdar edin. Onun dışında video çekmek ile ilgili soruları olan olabilir. Biz sonuçta teknik kısımdayız. Podcast'in daha felsefi, edebi kısımlarında değiliz. Video çekmek için hani ne kullanıyorsunuz gibi sorular sorulabilir. Daha onu soran olmadı, üzgünüm. Küçük robotçuk videoları çok öyle hani uzun uğraşlar maalesef veremedim son videolara. Podcast umarım başarılı olur. Buna ciddi bir emek verdim açıkçası. Birkaç gündür hani hem sistemi hem teknik olarak ayarlamak gerçekten zor oldu. Şu şekilde OBS adlı bir program var. Hem canlı yayınlarımız için hem de video kaydı için kullanıyoruz. Açık kaynaklı bir program. Yani bu açık kaynaklıyı da duyan çok olmuştur aslında. Biraz bahsedelim. Normalde örneğin sizin kullandığınız herhangi bir kod, örneğin Windows'ta bir sonuçta bir kodu var, bir kaynak kodu var. Bu kaynak kod dediğimiz derlenmemiş kod. Yani hani kaynak kodunu düzenlediğin zaman sonuçtaki çıktı olan program istediğiniz gibi değişebiliyorsunuz. Ama mesela Windows'u size verdikleri halinde siz düzenleyemezsiniz. Çünkü Windows'un size verdikleri hali 0-1'li bir hani kod. Siz anlayamazsınız. Makine dilinde 0-1-0-0-1 şeklinde bir kod yani siz düzenleme şansınız pek yok. O yüzden kaynak kodu diye bir mesele var. Bu derlenmeden, makine koduna çevrilmeden önce insanın okuyabileceği kodlar var. İşte Python olsun, Java, C++ denilen dinler aslında bu insanın okuyabileceği türden kodlar. Bunları düzenleyip derliyoruz, makine diline çeviriyoruz. Yani 0-1'lere. Bundan sonra aslında makineler çalıştırıyor. Bu noktada açık kaynaklı diye bir terim aslında giriyor. Açık kaynak hani insanlık uğruna siz tamamen o kodu paylaşıyorsunuz herhangi bir şekilde. Tüm güncellemelerinizi hani açık olarak, görünür olarak yapıyorsunuz. Bunun sonucunda da insanlar da size aslında önerilerde de bulunabiliyor. OBS de açık kaynaklı ve malum açık kaynaklı projelerin hepsi ücretsiz zaten. Tamamen ücretsiz bir platform, mükemmel bir platform. Ben tavsiye ederim, kullanması da zevkli. Bilgisayar konusunda tabii biraz sorular oluyor. Haklı bir konu aslında. İnsanlar bilgisayar alırken gerçekten çok akıllıca davranmıyorlar. Ucuz olsun. Zaten sonra değişirim kafasıyla ama kesinlikle sonunda bu iş aslında bitmiyor. Bilgisayarı alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bir sene geçtikten sonra artık kullanırken bıkkınlık geliyor artık. O kullanmanın bir zevki kalmıyor. İşte o noktada gerçekten güzel bir bilgisayar seçmek lazım. Hem fiziksel olarak zevkli hem de hani özellikleri olarak da sizi uzun süre taşıyacak bir bilgisayar olması lazım. Fiyat konusunda da aslında pahalı görünen bilgisayarlar bakıyorsunuz ki 4-5 yıl dayanıyor zaten. Sizin alacağınız bilgisayar 1 yıl dayanıyor. 3-4 defa bilgisayar alıyorsunuz. O yüzden bazen maddi olarak hani yüksek fiyatları tercih etmek bence daha akıllıca bile olabiliyor. Bunu söyledikten sonra bazı şeyler oluyor tabii. Bazı hani karşı çıkanlar oluyor. Ya çok ucuz fiyat performans dedikleri bir bölüm var bu arkadaşların hani vay bu markanın bu ürünleri çok güzel çok fiyat performans hem ucuz hem güzel yok öyle bir şey yani imkansız gibi bir şey bedava elektrik üretmek gibi bir durum illaki bir yerden kısılıyor bir yerden kısmadan bir şey daha ucuza yapmanın imkanı yok evet bir insan daha çok kâr ediyor olabilir Ama o aynı üründe karşılaştırabilirsin. Bir insanın bir şeyi pahalıya sattığını, hani benzer özelliklerdeki bir bilgisayarda düşünemezsin. Ne kadar benzer sonuçta. O yüzden markalı almak da bence önemli bir mevzu. Yani hani bilindik bir marka olması çok önemli. İsim vermiyorum bu arada. Kasıtlı tamamen. Bence zaten herkesin markalardan az çok haberi vardır bu işe girmek isteyen. Nasıl bilgisayar seçmek lazım? Yani şöyle abartmamak lazım gereksinimleri ama.
Hani en azından bu tarihte benim görüşüm şahsen şu 8 GB'dan az belleği olmayan en azı şöyle bir 4 çekirdekli bir işlemcisi olan bilgisayar almak. SSD de kesinlikle mesela tavsiye ederim. Ne olduğunu bilmiyorsanız biraz araştırın, çok bahsetmeyeceğim ne olduğundan şimdi, çok uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Tavsiyem hani bir de ekran kartı da sağlam olursa güzel bir bonus. Evet, blog açmakla ilgili soruları herhalde çoğunu cevapladım. Fiyatı ne kadarla ilgili, ha, maliyet ne kadarla ilgili bir soru vardı. Yıllık bir alan adı, site ismi tescillemeniz gerekiyor. İsim tescili, marka tescili gibi ama çok daha ucuzlar. Genelde ilk yıl kampanyalı oluyor her firmanın, 20-30 lira civarında. Onun dışında da 60-70 lira gibi bir yıllık ücreti oluyor. Buna ek olarak bir de sunucu, yani hani sitenin barındırılacağı sunucuyu ödemeniz gerekiyor. Bunun da fiyatı aylık 2-3 liradan başlayıp en temel paketlerde çok çok artabiliyor ama yaklaşık o da aylık 15-20 lira civarı bir ücreti var. 2-3 liralıklarda işinizi görebilir ama yani uzun süreli, hatta onu da yıllık satıyorlar. Hani ucuz olan paketleri genelde bir sefer 40 lira veriyorsunuz, bir yıl boyunca dayanıyor vesaire. Her neyse, sanırım evet artık cevapladık tüm blog açmakla ilgili soruları. Bugünkü Küçük Robotçuk podcast'ı buraya kadardı. Dinlediğiniz için hep aynı hatayı yapıyorum. Çok teşekkürler. Başka bir podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.